Ayrım 42, sayfa 455. 25. Eli sabah saat 4'e kadar uyumadı. Kendini yargılamıyordu. Aylardır ilk defa her şeyi tüm açıklığıyla görüyordu. Akşamın erken saatlerini telefonu boynu ve omzunun arasında tutup bilgisayar ekranına bakarak geçirmişti. Mesaj atıp birilerini aradı. Dil döküp ikna etmeye çalışırken hayır sözcüğünü yanıttan saymıyordu. İstediğini aldığında üzerinde pijamasıyla bilgisayarın başına oturdu ve saçını toplayıp işe başladı. Hızla yazıyor, kelimeler parmaklarından kolayca dökülüyordu. Artık ne söylemesi gerektiğini biliyordu. Kendini memnun hissedene kadar her bir kelimenin üzerinde oynadı ve bilgileri yakalamak istediği o büyük etkiyi uyandıracak biçimde aktardı. Tekrar okuduğunda ağladı ve birçok defa yüksek sesle kahkahalar attı. Kendi içindeki bir şey, belki bir süreliğine kaybettiği o şey ortaya çıkmıştı. Bitirdiğinde yazıdan iki kopya alıp derin bir uykuya daldı. 2 saat. Uyandı ve saat 7:30'da ofise gitti. Kimse gelmeden Melisa'yı bulmalıydı. Duş alıp yorgunluğunu atmış, 2 sert espresso içmişti. Saçlarını güzelce kuruttu, çok enerjikti. Kanı damarlarından fışkıracak gibiydi. Melisa, omzunda pahalı çantasıyla odasının kapısını açtığında eli masasının başındaydı. Masasına oturup yalnız olmadığını fark ettiğinde eli onun yüzündeki şaşkınlığı fark etmişti. Eli kahvesini bitirdi, dişlerinde leke kalmadığından emin olmak için tuvalete gitti. Bembeyaz bluzu, en güzel pantolonu ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla arkadaşlarının bir yetişkine benzediğini söyleyerek espri yaptığı o görünüme bürünmüştü. Melisa, eli, kadının şaşkınlığında inleyici bir ton vardı. Eli, o tonu görmezden geldi. Konuşabilir miyiz? Melisa saatine baktı. Kısa olsun, 5 dakika sonra Çin'deki büroyla konuşmam gerek. Eli karşısına oturdu. Melisa'nın odası, o günün baskısı için gerekli birkaç dosya dışında bomboştu. Yalnızca kızının fotoğrafı orada duruyordu. Şu yazıyla ilgili. Yazamayacağını söylemeyeceksin ya. Aslında öyle. Kadın bunu duyacağını biliyormuş gibi öfkesini püskürtmeye hazır görünüyordu. Bak Eli, gerçekten de duymak istediğim cümle bu değildi. Önümüzde gazetenin yoğun olacağı bir hafta bizi bekliyor ve bu iş için sana haftalar verildi. Bu noktada bana gelerek konumunu korumana faydası olacak bir şey yapmadım. Melisa, dinle lütfen. Adamın kim olduğunu buldum. Ne olmuş yani? Melisa, kaşlarını ancak profesyonel bir dokunuşla bükülebilecek bir şekilde çattı. Adam burada çalışıyor. Bizim için çalıştığı için bunu kullanamayız. Temizlikçi, elektrik süpürgesini Melisa'nın odasının önünden geçirirken o boğuk uğultu konuşmalarını bastırdı. Melisa, süpürge uzaklaşırken anlamıyorum dedi. O aşk mektuplarını yazan kişi Anthony O'Hare. Melisa boş bir ifadeyle bakıyordu. Eli, yazı işleri editörünün bile adamı tanımadığını utançla fark etti. Kütüphane şefi, aşağıda çalışıyor, daha doğrusu çalışıyordu. Beyaz saçlı olan mı? Evet. Öyle mi? Melisa öyle şaşırmıştı ki Eli'ye olan öfkesini unutmuştu. Bir dakika sonra, vay canına dedi. Kimin aklına gelirdik? Biliyorum. Bir süre uyumlu bir sessizlik içinde bu konuyu düşündüler ve ardından Melisa kendini toparlayıp masasındaki evrakları düzenledi. Çok etkileyici olsa da bunun bizim için büyük bir problem oluşturacağını sanmıyorum Eli. Bildiğin gibi artık 2000 kelimelik bir makaleyle doldurulması gereken bomboş bir anı sayfamız var. Hayır dedi Eli, boş değil. Aşkın diline dair söyleyeceklerini dinlemeyeceğim. Geri dönüşüm kitap. Hayır dedi Eli tekrar. Yazdım. İçinde 2000 orijinal kelime olan bir makale. İşte burada. Yeniden düzenlemem gerekir mi? Bir saatliğine dışarı çıkmamın sence bir sakıncası var mı? Onu ezmişti. Sayfaları verdiğinde Melisa'nın onları önce şöyle bir incelediğini, ardından ilgisini çeken bir şeyi okurken gözlerinin ışıldadığını gördü. Ne? Evet, olur tabii. Ama toplantıya yetişmeye çalış. Eli, ofisten çıkarken yumruğunu havaya savurmamak için kendisiyle mücadele ediyordu. Yine de o kadar zorlanmamıştı. Zaten yüksek topuklarla dengede durmaya çalışırken kollarını kımıldatması mümkün değildi. Önceki akşam Anthony'ye bir e-posta yollamış ve o da karşı koymadan teklifini kabul etmişti. Onun tarzı bir yer değildi. O herhalde daha kaliteli, şık ve seçkin restoranların adamıydı. Nation'ın karşısındaki Giorgio'nun yerinde her nasılsa 2.99 sterline yumurta, patates ve jambon yiyebilirdiniz. Eli, oraya vardığında ceketi ve açık renkli gömleğiyle inşaat işçilerinin arasında hemen göze batan haliyle çoktan masaya oturmuştu. Eli, daha oturmadan John, "Affedersin," dedi, "affedersin. Telefonum ondaymış. Kaybettim sanmıştım. Silmeyi unuttum, birkaç e-postayı bulmuş. Oradan da ismini öğrenmiş. Zaten sonrasını biliyorsun. İyi bir gazeteci olabilirmiş." Dikkati dağılan John garsona işaret etti ve bir kahve daha söyledi. Aklı başka yerdeydi. "Evet, evet. Bence de olabilirmiş." Eli oturdu ve karşısında oturan, rüyalarını süsleyen adamı inceledi. Yanık teni gözünün altındaki morlukları gizlememişti. Eli, dün gece neler olduğunu merak ediyordu. "Eli, en azından birkaç ay görüşmesek iyi olacak." "Hayır, ne? Bitti John." John, Eli'nin sandığı kadar şaşırmamıştı. Yanıt vermeden önce ne diyeceğini düşünmüştü. Sonra, "Sen ilişkiyi bitirmek istediğini mi söylüyorsun?" dedi. "Artık açık açık konuşalım. Büyük bir aşk yaşamadığımız ortada, değil mi?" Eli bu sözlerine John'un karşı çıkmamasına üzülmüştü. "Ben seni önemsiyorum Eli. Ama bu yeterli değil. Benimle, hayatımla, bizim hayatımızla ilgilenmiyorsun. Benimle ilgili bir şey bildiğini bile sanmıyorum. Bilmem gereken her şeyi biliyorum. İlk evcil hayvanımın adı neydi peki?" "Ne?" "Alf. Alf benim beslediğim ilk evcil hayvandı. Peki nerede büyüdüm? Bana neden bunları sorduğunu anlamıyorum. Seks dışında benden ne gibi bir beklentin vardı ki?" John etrafına bakındı. Arkalarındaki inşaat işçileri ilginç biçimde sessizliğe bürünmüştü. "İlk erkek arkadaşımın adı neydi? En sevdiğim yemek nedir? Çok saçma." John, elinin daha önce hiç görmediği biçimde dudaklarını bitiştirdi. "Hayır. Ne kadar çabuk soyunabileceğim dışında benimle hiç ilgilenmedin. Öyle mi düşünüyorsun? Sen benim hislerimi umursadın mı hiç? Neler yaşadığımı düşündün mü?" John öfkeyle elini kaldırdı. "Tanrım, Eli, sakın kendini kurban rolüne bürüme. Sana tecavüz eden iğrenç bir adammışım gibi davranma," dedi. "Benimle ne zaman duygularından konuştun? Ne zaman bana istediğinin bu olmadığını söyledin? Modern kadın havalarındaydın. Seksten başka bir şey istemiyormuşsun gibi davrandın. Kariyerin her şeyden önemliydi. Sen," John uygun kelimeyi arıyordu, "hiçbir şeyden etkilenmezdin." Bu kelime nedense canını yakmıştı. "Kendimi koruyordum. Ama ben bunu tahmin etmeliydim, öyle mi? Dürüst olsan ne olurdu?" Adam ciddi anlamda şaşkına dönmüştü. "Ben yalnızca seninle birlikte olmak istedim. Ama daha fazlasını istedim. İlişki istedim." "Evet." John yüzüne ilk defa görüyormuş gibi bakıyordu. "Karımdan ayrılmamı mı ümit ediyordun?" "Elbette ediyordum. Ama sen hislerimi açarsam beni bırakırsın sandım." Arkalarındaki inşaat işçileri tekrar sohbete dalmıştı. Eli, adamların gizli bakışlarından konunun kendileri olduğunu anlıyordu. John elini kır saçlarında gezdirirken, "Eli," dedi, "affedersin. Bununla baş edemeyeceğini bilseydim en başından bu işe girişmezdim. Ve işte gerçek. Bütün bir yıl boyunca kendinden gizlemeye çalıştığı şey buydu. Bu kadarmış değil mi?" Eli gitmek üzere ayağa kalktı. Dünya başına yıkılıyordu ve sanki molozların üzerinde yürüyordu. Yine de ayaktaydı. Yaralandığını göstermeyecekti. "Sen ve ben," dedi. "Kalkıştığımız işe karşın birbirimize hiçbir şey söylemememiz gerçekten de çok ironik." Eli, kafenin önünde durup soğuk havanın cildini gerdiğini hissederken şehrin kokusunu içine çekti ve çantasından telefonunu çıkardı. Ekrana bir soru yazdı ve yanıt beklemeden karşıya geçti. Arkasına da dönüp bakmadı. Topuklu ayakkabılarıyla cilalı mermerin üzerinde yürürken girişte Melissa ile karşılaştı. Kadın genel yayın yönetmeniyle konuşmasına karşın elinin yanından geçerken duraksadı. Omuzlarına düşen saçlarıyla başını salladı. Beğendim. Nefesini tuttuğunun farkında bile olmayan eli o an nefesini dışarı verdi. Evet, çok beğendim. Pazartesi günü için kapak yapacağız. Birkaç şey daha ekle lütfen. Sonra asansöre bindi ve kapılar kapanırken sohbetine devam etti. Kütüphane boştu. Çift kanatlı kapıyı ittiğinde geriye yalnızca birkaç tozlu raf kaldığını gördü. Ne süreli yayınlar, ne dergiler, ne de Hansard'ın yıpranmış ciltleri kalmıştı. Tavanı saran kazan borularının uğultusunu dinledi ve çantasını yere bırakıp tezgahın üzerine çıktı. Nation'ın asırlık kopyalarını saklayan ilk bölme, köşelerdeki ilk karton piyer kutu dışında bomboştu. Burası bir mağarayı andırıyordu. Ortaya doğru yürürken fayans döşemede yankılanan ayak seslerini de duyabiliyordu. A'dan M'ye kadarki atık odası da etajerler dışında boştu. Yerden tavana 2 metre yüksekliğindeki pencerelerden süzülen toz zerreleri yürüdükçe etrafında dönüp duruyordu. Burada artık hiç gazete olmamasına karşın eski kağıt kokusu her yere hakimdi. Artık duyulmayan yüz binlerce sesin havada yankılandığını hissedebiliyordu. Hayatlar akıp gitmiş, tükenmiş, kadere boyun eğmişti. Hatıralar yüzlerce yıl fark edilmeyecek dosyaların arasına gizlenmişti. O sayfalara gömülüp tesadüfen ortaya çıkartılmayı bekleyen başka Anthony ve Jennifer'ları düşündü. Köşede dijital arşiv yazılı döner sandalyeyi görünce o tarafa gitti ve koltuğu bir o yana bir diğerine çevirdi. Son birkaç saattir ona enerji veren adrenalin tükenmiş gibi aniden kendini çok yorgun hissetti. Sıcak ve sessiz ortamda ağırlığını bırakarak oturan eli ilk kez dona kaldığını hissediyordu. İçindeki her şey donmuştu. Derin bir nefes aldı. Kapının açıldığını duyduğunda ne zamandır orada uyuduğunu bilmiyordu. Anthony O'Hare çantasını tutuyordu. Bu senin mi? Eli kafası karışmış, sersemlemiş halde doğruldu. Bir an için nerede olduğunu anlayamamıştı. Tanrım, affedersiniz. Yüzünü ovuşturdu. Artık burada bir şey bulamazsın. Adam Eli'nin kafa karışıklığını, uykulu gözlerini fark etmişti. Her şey yeni binaya taşındı. Ufak tefek şeyleri toparlamaya geldi. Bir de o koltuğu. Evet, çok rahat. Buradan gitmek, aman tanrım. Saat kaç? 11'e çeyrek var. Toplantı 11'de. Sorun yok. Toplantı 11'de. Eli, var olmayan eşyalarını arıyormuş gibi etrafına bakanarak konuşuyordu. Sonra orada olma sebebini anımsadı. Düşüncelerini toparlamaya çalıştı ama söylemek istediklerini bu adama nasıl söyleyeceğini bilemedi. Gizlice adamı incelerken o beyaz saçların, melankolik gözlerin arkasındaki kişiyi gördü. Artık onu Jennifer'a yazdığı sözlerin penceresinden görüyordu. Eli çantasını kendine çekti. Şey, Rory buralarda mı? Rory bilir. Rory ne yapmam gerektiğini bilir. Adam ikisinin de bildiği şeyi anlamış gibi sessizce af diliyordu. Ne yazık ki bugün gelmedi. Sanırım evde toparlanıyor. Toparlanıyor mu? Büyük yolculuğu için. Gideceğini bilmiyor muydun? Gitmeyeceğini ümit ediyordum. Yani hemen gitmez diye düşünmüştüm. Eli çantasına uzanıp bir not yazdı. Sanırım adresini bilmiyorsunuzdur. Ofisimden geriye kalan şu yere gelirsen senin için bulmaya çalışırım. Bir hafta daha buralarda olacak. Adam döndüğünde eli nefesini tuttu. Aslına bakarsanız Bay O'Hare, ben yalnızca Rory'yi görmek istemiyordum. Öyle mi? Eli ona adıyla seslenince adamın yüzünde beliren şaşkınlığı fark etmişti. Çantasından dosyayı çıkarıp ona uzattı. Size ait bir şey buldum. Birkaç hafta önce. Size daha önce vermek isterdim ama dün geceye kadar size ait olduğunu bilmiyordum. Eli adamın mektupları nasıl açtığını izledi. Kendi el yazısını gördüğünde yüz ifadesi değişti. Bunları nerede buldun? Burada, dedi Eli çekinerek. Bu bilginin adamı kötü etkilemesinden korkuyordu. Burada mı? Kütüphanenin gizli köşelerine sıkışmış. Anthony, o boş raflar Eli'nin söylediklerine dair bir ipucu verebilirmiş gibi etrafına bakındı. Affedersiniz, özel olduğunu biliyorum. Bana ait olduğunu nasıl öğrendin? Uzun hikaye. Ellie'nin kalbi küt küt atıyordu. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Jennifer Sterling 1964'te sizi gördükten sonra kocasını bırakmış. Buraya gazeteye gelmiş ve ona Afrika'ya gittiğini söylenmiş. Adam kımıldamıyordu. Vücudunun her zerresiyle Ellie'nin sözlerine odaklanmıştı. Onu dikkatle dinlerken titriyordu. Sizi bulmaya çalışmış, size artık özgür olduğunu söylemek istemiş. Ellie, bu bilginin Anthony'yi sarsacağını düşünüp biraz korkmuştu. Adamın benzi atmıştı. Sandalyeye oturduğunda güçlükle nefes alıyordu. Ama Ellie konuşmayı bırakamazdı. Anthony şaşkın bir ifadeyle, "Bunlar..." diye söze başladı. Jennifer'ın gizlemeye çalıştığı neşeden çok farklı bir ifadeydi onunki. "Çok eskidendi." "Henüz bitmedi," dedi Ellie. "Lütfen." Anthony ümitle bekledi. "Bunlar kopyalar, çünkü orijinallerini iade ettim. Onları geri vermeliydim." Ellie, ya gerginlikten ya da heyecandan titreyen eliyle posta kutusu numarasını uzattı. Kütüphaneye inmeden 2 dakika önce bir mesaj almıştı. "Hayır, evli değil. Bu nasıl bir soru bu böyle? Şu anki durumunuzu bilmiyorum. İzinsizce işinize karışmış mı oluyorum, onu da tahmin edemiyorum. Belki de hayatımın en büyük hatasını yapıyorum. Ama adres burada Bay O'Hare." Anthony adresi ondan aldı. "Buraya yazabilirsiniz." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Giorgio. G-I-O-R-G-I-O.